Efendim merhabalar. Bakış açısına Erkam Radyo'ya hoş geldiniz. Ben Deniz Ahmet Akay Azak. Efendim bugün yine eğitimci yazar Adem Dönmez hocamızla birlikteyiz, beraberiz. Allah nasip ederse gezi kültürünü aslında konuşacağız. Tabii Sınır Tanımaz Geziyin kitabı elimizde. Güneş Ülkesine Yolculuk. Şimdi bunu daha önce bir konuşmuştuk ama çok uzun zaman olmuştu. Adem Hocam bu arada hoş geldin.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben de ne zaman sözü bana vereceksin, ne zaman konuşacağız diye bekliyorum bunu.
Ben de otomatik girdim hani şeye.
Artık alıştık birbirimize. Evet. Bu konuyu da zaten mikrofonların dışında da yoğun bir şekilde konuşuyoruz. Sohbetlerimizi yapıyoruz sizinle beraber bu gezi kültürü, gezme üzerine. Hatta planlar da yapıyoruz diyebiliriz.
Evet. Aslında konuştuk, doğru. Şimdi kıymetli dinleyenler, Adem Dönmez kardeşimiz, hocamız hem eğitimci hem yazar. Tabii profesyonel bir iş hayatı var ama bir yandan da gezmeyi çok seviyor. 20'li yaşlardaki bir hikayesini bana anlatmıştı. Tabii daha sonra bunu kitaplaştırdı. Bu arkadaşlar, Adem Dönmez ve ekibi diyelim değil mi? Dört arkadaş. Bunlar, kıymetli dinleyenler, Türkiye'den çıkıyorlar İran'a. İran'dan
Pakistan'a,
Pakistan'dan Hindistan'a, Hindistan'dan Nepal'e doğru bir yolculuk yapıyorlar. Tabii üniversite zamanı.
Tabii üniversite yıllarımızda.
Ondan sonra 82 gün demişti.
72-73 gün durmuştu.
73
80
müydü?
Ben, güne yaklaştı.
80 güne, ben öyle hatırlıyorum. 80 günde devre alem. Hatırlıyorsun, öyle bir kitap var. Hocam bir bismillah diyelim. Sınır Tanımaz Gezgin kitabı nasıl meydana geldi? Bu seyahat aslında en baştan kimin fikriydi?
Aslına bakarsanız hikayeyi o zaman birazcık öne alalım sizinle beraber. Hani çok defa sizinle beraber konuştuğumuz gibi modern bir dünyada yaşıyoruz artık. Böyle sınırların birbirine yaklaştığı bir dönem. Milenyumun girmesiyle beraber belki de bu süreçte gençlik dönemini yaşayan bireyler olarak düşünebiliriz. Üniversite yıllarında ben etrafımdan gördüğüm ve kendi dünyamda da olan bir şekilde gezme kültürü üzerine çok fazla hem okumaya çalıştım hem de gezme kültürü üzerine birazcık kafa yordum. Gerçekten bir yere gittiğimiz zaman nelere bakmalıyız, neler olmalı, hani nelere dikkat etmeliyiz gibi kendi yaşadığım dünyaya da, coğrafyaya da bu gözle bakarak hareket etmeye çalıştım ve nasip oldu. Ondan sonra üniversite yıllarımda hızlı bir şekilde hem yurt içinde hem de böyle yurt dışında birkaç gezi ziyaretler yapabilme fırsatım oldu. İşte Balkanlara ya da farklı yerlere böyle çeşitli geziler yapmış oldum ve burada şunu fark ettim. Yeni bir yer görmek, yeni bir insanla tanışmak, yeni bir kültürün bir noktasına dokunabilmek insanı çok farklı bir duyguya kapıyor. Ve o duygu sizin gelişiminize büyük katkılar sağlayabiliyor. Yıllar içerisinde unutamayacağınız bir anı bırakıyor sizlerle beraber. Bu da beni unutulmaz bir lezzet bıraktı damağımda. Ve bunun üzerine de artık gezi üzerine konuşmak, gezi üzerine bir şeyler yazmak, hatta gezme fikri hayatımın her anında girdi. Allah hani nasip etti. Ondan sonraki süreçte de hem iş fırsatları olarak olsun hem de sosyal hayat olarak olsun.
Allah yürü ya kulum dedi.
Gez ya kulum dedi birazcık ve bu noktada gezme imkanım oldu ama hayatımın içerisinde en önemli yapmış olduğunuz böyle iş nedir diye sorsanız belki de gezi anlamında. Üniversitenin 3. yılında yaz tatili için arkadaşlarımızla birlikte işte bir Şubat günü evde oturuyoruz. Hani mektubat okuyoruz. İmam Rabbani Hazretleri'nin kitabı var elimizde. Onunla alakalı bir şeyler okuyoruz. Dedik ki gidelim. Hindistan'a gidelim. Hazretin kabrini görelim beraber. İnternetten bir şeyler bakıyoruz falan. Bir bilet bulduk ondan sonra. Hindistan Mumbai şehrinden İstanbul'a bir uçak bileti Ekim ayına. Ucuz bir bilet. O dönemde çok daha erken olduğu için bir öğrenci bütçesiyle karşılayabileceğimiz bir şey. Alalım bu bileti, alalım. Gidebilir miyiz? İstersek neden yapamayalım? Hiçbir şey yok ortada. Şubat ayındayız. Tamam dedik ve o bileti aldık. Elimizde
4 tane bilet aldık.
Evet, elimizde Hindistan'dan hani Mumbai'den İstanbul'a bir dönüş bileti var. Aktarmalı olarak. Ama daha ortada hiçbir şey yok. Oraya bizim varmamız gerekiyor. Hedef bizim oraya varmamız. Niyetimiz de Serhent'e gidip İmam Rabbani Hazretleri'nin kabrini ziyaret etmek. Biz arkadaşlarla beraber finallerimiz bitti. Mayıs sonuna kadar zaten hazırlıklarımızı da yaptık işte. Mesela İran yavaş, bizi istemiyor. Yavaş. Tamam, pasaportumuzu çıkarttık. Pasaportumuz vardı ama olmayan arkadaşlarım çıkarttı. İşte Pakistan vize konusunda şöyle davranıyor. Tamam, Hindistan kapıda vize veriyor. Tamam, onu alabiliyor. Nepal'e gidersek Nepal'de tamam vizeye gerek yok, kapıda alabiliyoruz. Ona göre işte aşılarınızı oluyorsunuz. Hani gerekli olan altyapıyı oluşturuyorsunuz. Ne ihtiyacınız var? Hemen böyle bir araştırmayla beraber buna ihtiyacımız olur, şuna ihtiyacımız olur. Bunları yapıp çantamızı hazırlayıp biz Mayıs sonu Haziran başı gibi yola çıktık. Ve önce Türkiye'yi geçtik. Doğu Ekspresi ile trenle gittik. Van'a kadar. Van'dan sonra işte sınırı geçtik Urumiye'ye. Ondan sonra Tebriz, Tahran. Hani önce bir İran'ı bir gezdik.
Kaç gün sürdü İran?
İran yaklaşık herhalde 26 gün, 25 gün kadar İran sürdü.
Arkasından, 30 gün dese geri, evet, yani bir ay.
Bir aya yakın İran sürdü. İran'da epey bir şehir dolaştık. Hani yaklaşık olarak kitabın içerisinde de okuyan arkadaşlarımız görürler. 14-15'e yakın şehir dolaştık İran'ın içerisinde. Farklı şehirleri.
Bayağı gezdik. Dolaşmışsınız.
Tabii ki İran kültürüyle alakalı birçok şeyi öğrenmiş olduk orada.
Ailelerin size bakış açıları.
Tabii ki ailelerle. Yani İran'ın kuzeyinden güneyine doğru inen bir yolculuk yapmış olduk biz aslına bakarsanız. Ve oradaki kültürel değişimi de yavaş yavaş hissetmeye başlıyorsunuz. Çünkü sınıra yakın bölgelerde daha çok Türkmenlerin olduğu bölgeler, işte Tebriz'de Türkçenizle devam ediyorsunuz konuşmaya, anlaşabiliyorsunuz. Tahran'a kadar bu böyle devam ediyor. Tahran'dan sonra artık Farsça işin içerisine giriyor, İngilizceyi kullanmanız gerekiyor. İnsanların hem giyim kuşamları biraz daha değişiyor, hem böyle bakış açıları değişiyor. Bunu hissedebiliyorsunuz zaten. Pakistan'a gittiğinizde bu daha da derin bir şekilde hissediliyor. O kültürel değişimi adım adım yaşamak çok güzel bir şey. Ben hayatımda farklı yollarla hani yurt dışına çıktım. İşte uçakla bir yerden bir yere gittiğinizde hop bir saat iki saat içinde bir yere gidiyorsunuz. Ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Bambaşka bir kültürün içerisinde görüyorsunuz kendinizi. Ama karayoluyla bir yerden bir yere doğru gittiğinizde adım adım bir şeyleri görebiliyorsunuz. Özellikle dura dura ilerliyorsanız şehir şehir böyle kısa mesafeler içerisinde
sindire.
O zaman kültürel değişimin de nasıl bir farklılık oluşturduğunu hissedebiliyorsunuz. Benim için güzel bir anıydı. 2008 yılında yapmış olduğum bu gezi, işte yaklaşık 80 gün süren bu gezi, İlk anından son anına kadar yaşadığımız hani birçok zorluk var. Kitabın içerisinde ben bunları anlatmaya çalıştım. Bu arada kitap da şu şekilde oluştu. Ben yolculuğa çıkarken yanıma bir defter aldım ve bir kalem aldım. Bu defter hiç çantamdan hiç ayırmadım. Bizim bir arkadaşımız dedi ki ben fotoğraf makinesi alacağım. O fotoğraf çekti devamlı bu müddetle. Ben dedim fotoğraf çekmeyeceğim, ben yazacağım. Gittiğim her şeyi, konuştuğum insanları, tanıştığım insanları, ondan sonra gördüklerimi, bu notlarımı aldım. Ve döndükten sonra da sizlerle de daha önce de konuşmuştuk, bunları temize geçirdim aslında sadece. O temize geçirme sürecinden sonra da Sınır Tanımaz Gezgin kitabı oluşmuş oldu benim için. Güzel bir anı bıraktık diye düşünüyorum ardımda.
Tabii. İran'daki o bakış açısı önemli. Şimdi hani hükümetler arasında bazı sıkıntılar olabilir ama toplumsal olarak İranlılarla Türkler arasında aslında herhangi bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Doğru mu?
Kesinlikle doğru. Bu birçok millet için aynı şekilde doğru. Yani ben mesela birebir yaşadığım hikaye, işte Tebriz'deyiz. Eşyalarımızı bir tane hostele, bir otele bıraktık. Sonrasında şehrin içerisinde dolaşıyoruz. Dedik ki bir yerde duralım. Arkadaşlarla namaz kılacağız. Şu camiye gidelim, namaz kılalım. Şimdi camiye gittik. Herkes bize bakıyor. Çünkü farklı bir, onlara göre farklı namaz kılıyorsunuz gibi görünüyor. Bir genç gelmiş. Oraya 2-3 tane genç böyle turist diyorlar. Değişik hissediyorlar. Şimdi İran'da da dışarıdan çok fazla yabancı turist hani gelmiyor tabii ki şey olarak sürecin içerisinde. Sonra amcanın biri geldi. Nereden geliyorsunuz diye sordu bize. Türkiye, İstanbul, ya kaç yaşındasınız siz diye sordu. Öğrenci bir sarıldı böyle bir kucaklaşma falan. Sonra bir üçüncü kelimeye geçmeden ikinci kelime şu. Nerede kalıyorsunuz? İşte biz şurada. Yok, orada kalamazsınız. Nerede kalacağız? Bizim evde kalacaksınız. Daha birinci, ikinci kelimeden itibaren biz ondan sonra birlikte gittik, çantalarımızı
çok
aldık.
İlginç.
Hani akşam bize bir yemek hazırladılar, mahalleden birileri geldi. Gece boyunca devam eden bir sohbet. Ama o sohbetin tadı hala daha damağımda. Söylerken bile heyecanlanıyorum bunu.
Nasıl anlaştınız?
Türkçe olarak konuşabilir. Tebriz'deyiz. Onlar da böyle kelimeler biliyor. Bizde bazı kelimeler mesela onlarda farklı anlama geliyor. Onlarda farklı anlama geliyor. Mesela bir tane küçük bir çocuk vardı. İranlı bir arkadaş şey, ne kadar tuzlusun sen böyle, ne kadar tuzlu bir çocuksun diyor. Tuzlu mu falan, hani biz şey oluyoruz. Mesela İran'da bir çocuğu severken biz tatlı deriz ya, onlar tuzlu diyor. Tam bir farklı bir şekilde. İşte kelimelerimiz farklı. Mesela onlar civan dediğinde daha farklı bir anlama gidiyor. Bizde civan kelimesi daha farklı bir anlama gidiyor. Birçok böyle benzer şeylerimiz de var. Böyle kelime oyunlarımız da var kendi içerimizde. Gece boyunca bir sohbet ettik. İstanbul'dan konuştuk, tarihten konuştuk, kültürlerimiz arasındaki diyaloglardan konuştuk. İşte Şehriyar'ın şiirlerini okudular, Hafız'dan şiirler okundu. Gece boyunca böyle o kadar güzeldi ki amcam 55-60 yaşında Hafız'dan bir dörtlük okuyor. Zihninde o kalmış, eğitim yıllarından hani böyle kalmış ve onu okuyor. O kadar güzel ki bir uzun hava patlatıyor ondan sonra. Biz durup Ali amca çok güzel bir şeydi. Çok güzel bir sohbet olmuştu ve bu sohbet hani İran'ın birçok şehrinde de yaşadığımız bir hikayeydi. Yolda kalamazsınız. Doğu kültürünün güzel bir tarafıdır bu. Hani bir amcaya şey...
Batı gibi değil yani.
Tabii batı gibi değil. Batıdaki iş biraz daha materyalist bir evet. Şeye doğru gidiyor. Yardımlaşma süreci orada daha farklı bir şey de oluyor. Onların kültürlerinde daha farklı. Mesela İran'da yine yaşadığımız olay. Amcacığım biz şuraya gitmek istiyoruz. Nasıl gidebiliriz? Amca durun beraber gidelim. Yani tarif etmeyi bırakın. Siz de beraber gidelim. Ben sizi oraya kadar götüreyim. Çünkü tarif edemem buradan ama ben yardım etmek istiyorum. Şimdi siz bulamazsınız orayı. Bizi eliyle koymuş gibi bırakarak hani oraya. Sonra bunlar benim misafirlerim. Mesela birçok yerde bununla karşılaştık. Biriyle konuşuyoruz, tanışıyoruz. Diyoruz ki biz şurayı görmek istiyoruz. Tamam ben sizi oraya götüreyim. Kapıya kadar gidiyoruz. Oradaki kişi diyor bunlar benim misafirim. Yani direkt doğrudan misafir kavramı üzerinden gittiğimiz bir süreçle karşılaşmıştık İran'da. Bunu belli oranda Pakistan'da karşılaştık mesela. Pakistan'da da benzer şekilde bir olay olmuştu. Yine böyle trendeyiz. Bir amca sakalları falan var böyle. Şimdi
İran sınırından Pakistan'a trenle mi geçtiniz? Nasıl geçtiniz?
Oradan trenle geçmedik. Hani oradaki
otobüsle mi?
Zahedan'dan o tarafa geçtikten sonra trene bindik Pakistan içerisinde. Amcamız böyle sakallı, böyle nur yüzlü bir şey. Diyor ki şimdi Türkçe bilmiyor. Mesela biz İngilizce biliyoruz şimdi birazcık. Hani İngilizce konuşacağız. İngilizce de bilmiyor. Urduca biliyor sadece. Hani Arapça biraz anlaşmaya çalışıyoruz.
Ya da beden dili.
Beden diliyle. Amca sarıldı böyle. Müslim, kardeş hani her şeyi söylüyor. Akla ne gelirse bizim için söylüyor. Bize ondan sonra bir yere götürdü. Bir yine yemek yedirdi. Bu adet zaten hani. Mesela yol boyunca hesaplama yaparken biz yemek paralarımızı farklı hesaplamışız. Yol boyunca biz birçok kişiyle beraber yemek yedik. Hani bu doğuda bununla çok karşılaşıyorsunuz. Doğrudan hani sana hemen bir yemek yedireyim. Hemen böyle bir misafir edeyim tavrı. O samimiyet duygusunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve bu çok güzel olmuştu bizler için bu gezide.
Mesela tamam Türkiye'den İran'a geçişi hesapladınız. Yani bindiniz otobüse Van'dan geçtim diyorsunuz tamam. Ama İran'dan Pakistan'a geçişi nasıl hesapladınız? Hangi şehirden gidecektiniz? Bunları nasıl araştırdınız?
Biz en başında tabii ki internet üzerinden hangi şehirden nasıl hareket ederiz diye bir planlama yapmıştık ama yol üzerinde bu planlamalar çok kere değişmeye başladı. Hani birinci nokta ile son nokta arasında bir değişim olmuyor ama aradaki duraklar değişiyordu çoğunlukla. İşte gitmeyeceğimiz dediğimiz şehre gittik. Hani oradan öyle tekrardan mi? Geri dönüyorsunuz ama en sonunda zaten sınır kasabasına gitmeniz gerekiyor. Oraya doğru yol alıyorsunuz. Hani önden de bakıyoruz tabii ki. Hani orada işte hangi saatlerde geçiş süreci var, hani nasıl nelere ihtiyaç var falan diye bunların her birini sorgulayıp da hareket ediyorsunuz ama aradaki rotayı biz çok böyle kesinleştirmemiştik arkadaşlarımızla birlikte. Hani o gün o şartlar neyi gerektiriyorsa ona göre hareket ederek bir planlama yaptık. Bizim tek bir planımız vardı. En son gün o uçağa binmek.
Tabii.
Çünkü uçağa yetişecek şekilde hareket etmeye çalıştık diyebilirim.
Pakistan'daki yaklaşım, yani insanların bir yaklaşımı var, doğru. Pakistan'da nerede kaldınız? Yine İran'daki gibi evlerde mi kaldınız yoksa?
Tabii ki İran'la Pakistan arasındaki bir farklılık var. Yani İran bize birazcık daha yakın bir coğrafya olduğu için hem insan olarak da hem de yaşantı olarak da kültür olarak da bize daha fazla benziyor. Ve biz orada mesela yemekler konusunda birçok konuda daha rahat hareket edebiliyorsunuz. Zorlanmıyorsunuz tatlar konusunda.
Tabii komşu ülke olunca tabii ki. Evlilikler de belki oluyor. O yemek kültürü de gelişiyor.
Tabii canım. Tarihe dayanan, yüzyıllara dayanan bir birliktelik var burada. Hani aramızda bir mesela sınır anlaşması yok şey olarak. Yani böyle karşılıklı bir vize süreci söz konusu değil. Hani bu noktada kültürler arasında da güzel bir yakınlık var. Ben orada çok fazla dostum oldu. Onlar bu geziden sonra benim yanıma buraya geldiler. Hani birçok şeyi yaptık biz bu noktada. Pakistan'da da daha farklı bir durum var. Orası bir Hint coğrafyası aslında. Hani sürecin içerisinde aynı ırka mensup, hani dinsel olarak ayrılan iki devlet Pakistan ve Hindistan. Pakistan'da o yüzden yaşantı olarak hani Hint kültürünü görüyorsunuz. Hani gün içerisinde onlar gibi yaşıyorlar ve hani sürecin içerisinde orada bir farklılığı hissediyorsunuz. Burası bir farklı bir coğrafya dediğimiz yer Pakistan sınırından geçtiğimiz yer olmuştu bizler için.
İran yemekleri bize yakın, Pakistan yemekleri yakın mı? Acı mı?
Damak tadı olarak çok daha farklı.
Zorlandınız mı dört arkadaş?
Tabii ki.
Aç kalan oldu mu?
Belli oranda aç kaldığımız zamanlar oldu. O zaman tabii meyveler yetişmeye başlıyor. Hemen böyle bildiğimiz tatlara ulaşmaya çalışıyoruz.
Veyahut da buradan tabii çantaya bisküvi koysan da onlar İran'da da onu bitirmişsinizdir zaten 26 günde.
Ya bu şey gibi hocam, gezi kültürünü konuşurken bir geziye çıkacaksanız, gezi belli bir sürenin üzerine gidecekse hazırlayacağınız çantaya bile çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yanınıza alacağınız eşyalar, mesela gezi en çok bana bunu öğretti. Hani hayata böyle bazen kırılmaz prangalarla bağlanırsınız ya, gezi sizin bunu kırmanıza sebep oluyor. Gerçekten neye ne kadar ihtiyacınız varın göstergesi olmuş oluyor. Yani yanınıza bir çanta hazırlıyorsunuz, o çantayı taşıyacaksınız. O yüzden o çantanın içerisindeki her şey sizin ihtiyacınız kadar olmalı. Fazla elbise olmamalı. Fazla yük olmamalı.
Hatta gittiğiniz ülkeden bile bir şey almamak lazım. Çantada taşıyacaksınız.
Tabii ki hiçbir yerden bir yol şey alamıyorsunuz. Çünkü yol devam ediyor. Yol uzuyor. Özellikle karayoluyla böyle bir seyyahlık yaptığınızda, hani böyle adım adım ilerlediğinizde gittiğiniz yerlerden bir şey alamıyorsunuz. Çantanızı boşaltıyorsunuz daha çok. Mesela kıyafeti, ben mesela bunu hissettim. En başta düşündüğümde bana şu kadar kıyafete ihtiyacım vardır diye düşünürken yolda dedim ki ya bunların bir kısmına ihtiyacım yok benim. Ben bunları
kullandıkça bıraktınız.
Sonra yıkayıp hani tekrar kullanma. Çünkü diyorsunuz ki bu şekilde hayat daha kolay gidiyor. Taşımaktansa böyle devam edeyim. Sürecini yaşamaya başlıyorsunuz. O yüzden çanta bile çok daha fazla önem kazanmış oluyor. Yüklerinden kurtuluyorsun yolculuk esnasında, seyahat esnasında. Pakistan'a geçtiğimizde biz bunu hissetmeye başladık artık. Hani yavaş yavaş yüklerimizi bırakıp yolculuğa da alışıp o doğrultuda hani ne kadar zor olmuş olsa da onu yaşamaya başlıyorsunuz bir noktada. Bir hedef var. O hedefe doğru ilerliyorsunuz. Aslında bir noktada uzun vadede düşündüğünüz zaman aslında hayat gibi bir şey olmuş oluyor yolculuk. Ben yolculukta da bunları düşünmeye çok fazla fırsatınız oluyor. Başka bir kavram yok kafanızda çünkü. Başka bir iş yok. Gideceğiniz yere nasıl varacağınızı düşündüğünüzde gece farklı yerde kalıyorsunuz. Farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Farklı bir olay sizin önünüzde cereyan ediyor. Bunları gördükçe kendi hayatınızdaki birçok kararı da sorgulamaya başlıyorsunuz.
80 gün içerisinde şimdi 5 tane ülke, 4 tane ülke var. Bu 80 günlük bir nevi 80 günlük devre alemde hastalık oldu mu? Hastalandınız mı? Dördünüzün aranızda bir hastalık oldu mu?
Tabii ki gün içerisinde şöyle gezi içerisinde zaman geçtikçe kendi vücudunuzu da tanıyorsunuz. Aslında insanın kendini tanıması hastalıklardan da korunmasının bir yoludur. Mesela bir arkadaşımız daha gezinin başında hemen böyle bir basit bir hastalığa yakalanmıştı. Böyle hani midesi bulanmaya başlamıştı. Yedikleriyle alakalı bir sorun vardı. Sonra dedi ki ya dedi herhalde bana şu dokunuyor. Mesela ondan sonra ona dikkat etmeye başladı. Sonra biz kendimiz de böyle bir şeye başladık. Evet yani tamam yeni bir tat ama ben buna dokunmayayım. Şimdi yoldayım. Bu benim mideme zarar verecektir. Ya da yediğimin ne kadar yemeliyim? Hani çok yememeliyim, az yemeliyim. Hani ona göre suyum mesela. Yolculukta şunu çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Benim ne kadar suya ihtiyacım var?
Tabii onu da taşıma var.
Çünkü taşıyacaksınız onu şimdi o ihtiyacınız şey olan kadar yanınızda
olmanız gerekiyor. Bir de şöyle bir şey daha var. Kullandıkları yağ da önemli.
Her şeye dikkat etmeniz gerekiyor.
Yani tabii siz sıvı kullanırsınız. Onlar margarin kullanır. Başka bir şey. Kendi memleketimizin içerisinde bile oluyor bunlar. Ki dış dünyada başka bir ülkeye gittiğinizde Tabii bu da önemli noktalardan
özellikle
bir tanesi.
Mesela şu anda ben yakın zamanda yapmış olduğum gezilerde falan şuna çok dikkat etmeye çalışıyorum. Özellikle paket gıdalar kullanmaya. Mesela kendim bildiğim ürünleri kullanarak hani hareket etmeye daha fazla gayret ediyorum. Özellikle uzun süreli bir gezi ise. Yani tabii. Mesela umreye gittiğinizde falan da bu şekilde. Hani dikkat etmeniz gerekiyor günlük yaşamınızda. Çünkü oraya bir gaye için gidiyorsunuz, bir hedef için gidiyorsunuz. Hani tabii. Orada bu yediğinize, uykunuza, suyunuza dikkat etmediğinizde vücudunuz halsiz kaldığında
ibadetten geri kalıyorsunuz.
Hani gezmede buna dikkat etmek gerekiyor. Vitaminleriniz yanınızda olmalı. Mesela vitaminler tabii. Bu noktada çok güzel
çok
besleyici
önemli.
Oluyor.
Takviye.
Takviye gıdalar güzel oluyor. O yüzden gezide bunların iyi bilmek gerekiyor. İnsanın kendisini de tanıması gerekiyor.
Peki hala şimdi kendi ülkemizdeyken bunu sorun etmiyoruz da başka ülkeye gittiğinizde sorun edebiliyorsunuz veyahut da edebiliyoruz. Başınızı yastığa koyduğunuzda acaba bir güvenlik sıkıntısı olur mu? Bir tedirginlik olur mu? Işıklar kapandığında nasıl uyuyabilecek miyiz? Yani dört arkadaşın arasında böyle muhabbetler oldu mu?
Tabii ki belli yerlerde olmuştu. Özellikle Pakistan'da belli yerlerde kaldığımızda, Quetta'da kalmıştık.
Mesela ben korkuyorum deyip diğer arkadaş sen kapıya daha yakın otur, yat demiş olmuş mudur? Var mıdır öyle şeyler?
Şeyi anlatabilirim burada. Lahor'dayız. Dediler ki işte bir yerde kalacağız falan, arkadaşlarla beraber bir yer tuttuk. İşte orada şey adeti vardı. Şimdi 2008'i konuşuyorum, hani sürecin içerisinde zaman nasıl değişti biliyor musun? Air conditional diye yazıyor şimdi şeylerde, otellerin şeyinde. Hani klima. Havalandırması var, kliması var ama o şey değil.
Klima
bizim düşündüğümüz gibi klima değil. Tepede bir pervane dönüyor gece boyunca. İçerideki havayı döndürüyor şey olarak. O da sana bir serinlik yaşatıyor. Biz şimdi yaz döneminde gittiğimiz için yoğun bir sıcak var. Nem var.
Bir de o ülkelerde zaten sıcak ülkeler.
Musona yani şey. Mesela gün içerisinde şöyle oluyor. Hindistan'da şimdi karışık gidiyoruz ama Hindistan'da bir yağmur yağıyor. Biz sırılsıklam seriniyorsunuz. Her yeriniz böyle ıslanıyor. Sonra 5 dakika sonra güneş açıyor. Kupkurusunuz. Yani elbise üzerinizde kuruyor zaten falan. Böyle birçok şehrinde bunu yaşıyorsunuz. Hatta yağmur yağsın diye böyle bekliyorsunuz. Bekleniyor. 2 saatte bir böyle hafif küçük bir yağmur yağıyor falan gibi böyle şeyler vardı. Neyse Pakistan'da gece kalıyoruz. Dedik ki ya bu odanın havalandırması da iyi değil falan. Adam dedi ki başka odamız yok, burada kalacaksınız. Hani istiyorsanız kalmayın, başka yere sorun ama bulamazsın. Biz de fiyat dengesi yapmaya çalışıyoruz. Hani o geziyi hesaplarken birçok yerde
mesela,
kendimize para ayırıyoruz.
Hava sıcak olduğu için parkta kalma durumunuz olmaz. Hiç düşünmediniz mi?
Bazı yerlerde parkta değil ama mesela Hindistan'da bunu yaptık. Çünkü Hindistan'da bu kültür daha gelişmişti.
Evet.
Orada mesela turistlerin böyle kalmış olduğu açık alan yerler falan vardı. Oralarda kaldık. Ama Pakistan'da bunu denemedik. Hindistan'da kaldık o şekilde. Lahor'da kaldığımızda tamam dedik adama, biz kalıyoruz. Gece uyuduk. Aradan 2-3 saat geçti. Ben böyle kendimi hatırlıyorum. Ender oğlum kalk falan, birbirimize vuruyoruz. Hani bir an diyorum ki acaba denizde miyim? Hani nefes alamıyor muyum? Hani kapı tepedeki o şey durmuş. Her yer kapkaranlık. Kapıyı bulamıyoruz karanlıktan. Ama böyle zor nefes alıyorsunuz odanın içerisinde havasızlıktan şey olarak. Çıktık, kapıyı açtım. Adam kapıda bir görevli var. Diyorum ki ya bu niye durdu? Hani sen bize dedin ki buranın hani havalandırması var. Bu odayı da o yüzden bize böyle verdin. Diyor siz bilmiyor musunuz diyor. Lahor'da diyor gece saat 2 ile 5 arasında elektrikler kesilir. Dedim elektrikler kesilirse o zaman normal odayı da verebilirdin bize. Pahalı niye verdin? Yani şey yok bu işin içerisinde, anlatabilecek bir durum söz konusu. Bilmen lazımdı diyor. Yani burada diyor kesiliyor. Sonra sabah 5'e kadar biz gecenin ikisinden 5'e kadar sokaklarda durduk. Odaya
Allah
giremiyoruz
Allah.
Çünkü hani odaya girersen uyuyamayacaksın. Ne zaman 5 oldu elektrikler geldi. Tekrardan ondan sonra odada uyumaya devam ettik diyebilirim. Böyle güzel anılarımız olmuştu gezide.
Şimdi mesela bu 4 tane şehir, yani ülke daha doğrusu. Nepal, Hindistan, Pakistan ve İran. Bir daha git deseler ilk gitmek istediğin ülke hangisi olurdu? Yani şu anda mesela deseler ki Adem dönmez, sana uçak biletini veriyoruz. 4 ülkeden bir tanesini seçeceksin deseler.
Şimdi burada farklı şeyler devreye giriyor.
Yani yemektir, gıdadır,
İran'a kesinlikle gitmek isterim.
Yani benim aklımdan da o geçti.
İran bir kere kesinlikle. Çünkü ben tavsiye de ediyorum.
Yani İran'da
çünkü orada bir İsfahan'ı görmek, Şiraz'ı görmek, hani Yezid falan çok güzel şehirleri var ve iyi bir kültür var. Yani orada iyi bir kültürü görebiliyorsunuz. Hani bu noktada onu isterim. Ben Pakistan'ın çok şey yapamadığımı düşünüyorum. Mesela hani tam olarak algılayamadım. Mesela Pakistan bu kitabı okurken de böyle şey olarak arkadaşlarımız görecektir. Biraz daha böyle hızlı geçilip hani
yüzeysel.
Yüzeysel de, evet yüzeysellik de var ama daha çok böyle kötü yanlarını gördük demek istiyorum. Hani böyle üst tarafa çok çıkmadım. Lahor çevresinde kaldığım için birazcık belki de ondan dolayı oldu. Hani ben İslamabad tarafına falan geçseydim belki daha farklı olurdu ama hani Lahor tarafında olduğumuz için biz bir kısmını görmüş olduk. Orası da bizim için çok zordu. Hani ama Hindistan farklı bir hikaye. Yani oraya şeyi hatırlıyorum. Kitapta da bunu yazdım. Geziye git başlamadan önce bir daha önce Hindistan'a gitmiş bir tanıdığımızla konuştum.
Bu arada bir şey soracağım.
Buyurun.
Neden bu ülkeler seçildi? Yani niye Balkanlara gitmediniz ya da batıya gitmediniz de doğuya gittiniz?
Çünkü bu rotanın şeyini aslında biz kendimiz bir gece vakti demiştim ya oluştururken. Biz aslında buradaki hedef şeydi. İmam Rabbani Hazretleri'nin kabrini ziyaret etmek. Hindistan'a gideceğiz, Serhend'e gideceğiz. Bu yolculuk da ona göre belirlenmiş bir yolculuktu. Bu doğu rotasında aslında İpek Yolu hani seyyahların yolu olarak bilinen evet. bir yol ve çok kullanılan bir yol. Şu anda hala daha Avrupa'dan birçok gezgin bu güzergahta bir geziler düzenliyor.
Yani yapıyor. İmam Rabbani Hazretleri'nin yüzü hürmetine bastık yola gittik diyorsunuz.
Aynen o şekilde şeyi anlatıyordum. Hindistan'la alakalı daha önce giden bir arkadaşımız, ben de aynı şeyi düşünüyorum şu anda. Sormuştum ona, ne var aklında dedim yani Hindistan'la alakalı. Dedi ki Adem bak Hindistan'da zorluk yaşayacaksın. Orada kendine ben niye buraya geldim? Bu insanların içerisinde benim ne işim var? Bu pisliğin içerisinde benim ne işim var diyeceksin.
Hindistan'a kim gittiyse o pislikten bahsediyor çünkü.
Bunu sorgulayacaksın. Hani oradaki o kokudan nefret edeceksin o anda. Hani her şeyi yaşayacaksın ama dedi. Aradan yıllar geçtikten sonra biriyle sohbet ettiğinde, bu geziyle alakalı bir sohbet yaptığında falan en çok Hindistan'ı konuşacaksın.
Allah Allah.
Ve o yüzden Hindistan senin hayatında farklı bir iz bırakacak demişti. Ben de şunu söylüyorum. Eğer çok takıntılı değilsek hani gündelik yaşamımızla alakalı.
Temizlik konusunda.
Kendimize biraz dikkat edebiliyorsak, hani bu noktalarda kendimizi koruyabiliyorsak ve bireysel olarak sorunlarımızı hızlı çözebiliyorsak, hani gezi kültürüne biraz daha yatkınsak, Hindistan'a ben herkesin bir defa olsun gitmesini tavsiye ediyorum.
O pistin içine bir girmek lazım.
Çünkü hem öyle deyince birazcık garip oluyor ama şunu görmek gerekiyor. Gerçekten farklı bir yaşamın olduğunu görmek gerekiyor. Ben Hindistan'da şunu gördüm. Fakirliğin ne demek olduğunu da görüyorsunuz.
Evet.
Zenginliğin ne demek olduğunu da görüyorsunuz. O aradaki uçurumun.
Çok fark var.
O hani inanç konusundaki deneyiminizin ne olduğunu görüyorsunuz. Yani oraya gittiğinizde diyorsunuz ki şükürler olsun ki Müslümanım. Hani bunu net bir şekilde söyleyebiliyorsunuz. Yani bazen birini anlatamazsınız orayı göstermeden. Yani oradaki o yaşantıyı gördüğünüzde, o insanların hayatlarıyla alakalı bağlarını gördüğünüzde kendi bağlarınızın kıymetini bilmeye başlıyorsunuz. Bizim arkadaşım şey dedi, Türkiye'ye bir gideyim bir daha çıkmayacağım ülkemden. Hindistan'dayız hani yeri
tabii dönemiyorsun da de, dönemiyorsun da şimdi ben hani vazgeçtim ben dönüyorum desen nereye döneceksin?
Yeri öpeceğim hani şöyle falan konuşuyoruz çünkü Hindistan gerçekten böyle farklı bir yer ama aradan işte kaç yıl geçmiş 15 yıl geçmiş ben hala daha Hindistan'la alakalı konuşuyorum.
Diğer arkadaşlarla hani, görüşüyor musun?
Tabii ki görüşüyoruz.
Hani. Onların duygu düşüncesi de aynı mı?
Benzer şekilde tabii tabii çünkü biz bir araya geldiğimizde de çünkü hepimizin üzerinde bir de etki. Şöyle bir farklı bir etkisi var. 4 kişiyiz biz. Dördümüz de aynı olayı farklı bir şekilde anlatabiliyoruz. O farklı etkilenmişiz. Birimiz oradaki o masumiyetten etkilenmiş. Kimimiz oradaki vicdandan etkilenmiş. Kimimiz oradaki kızgınlıktan etkilenmiş. Başka bir şeyden etkilenmiş ama olaylardan etkilenmişiz. Hepimizin üzerinde de farklı izler bırakmış ama bir de ben enteresan bir şey daha söyleyebilirim. Hayatta mesela Hindistan'a giden tanıdıklarımdan, daha doğrusu gezginlerden söyleyeyim. Hepsinin hayatları böyle pozitif anlamda bir iyileşme yaşamış gibi geliyor bana. Yani bu rotayı giden, hani bu rotada bir şeyler yapan insanlar, hani duygularını daha iyi ifade edebiliyorlar diyebilirim net bir şekilde. Çünkü onlar herhalde o gördükleriyle alakalı bir süreç mi? Kendi ülkelerine hani sahip çıkma noktasındaki bir şey mi? Hani vatan kavramı, hani insan kavramı daha iyi anlaşılabiliyor böyle bir rotayı yaptıktan sonra, farklı kültürleri gördükten sonra. O zaman ülkenizle olan bağlarınızı daha güçlü bir şekilde kurabiliyorsunuz.
Ben her zaman söylerim yani ülkenin başına ben geçsem, üniversite öğrencilerine, lise talebelerine, tabii faizsiz borçlandırmak şartıyla.
Gezi kredisi.
Gezi kredisi gibi. Herkes görsün abi 3 gün 5 gün fazla değil. Hani üniversite öğrencileri belki uzun, biraz daha uzun olabilir. Öyle ülkelere göndereceksin ki yani sadece Hindistan değil, o başka ülkeleri de görsün. Ama ya şimdi gelişmiş ülkeye, hadi Hindistan'a gittin, toprağı öptün. Şimdi bizi dinleyenler şunu diyebilir. Abi Norveç'e gitsem niye ben bu toprağı öpeyim diyebilir mesela. Örnek. Faraza söylüyorum. Ama kardeşim Norveç'e gittiğinde de orada da misafirperverlik yok. İnsanlık yok yani. Yani kapıyı vurduğunda fovat yani. Yani niye vurdun, niçin? Ama bizde öyle bir şey yok. Kapıyı vurduğunda buyur. Yani Allah'ın misafiri. Hani söz olarak da geçmiştir ya şarkıda Tanrı misafiri diye. Yani Allah'ın misafiri. Ona yardım edersin. Bize gelen batıdan olsun birçok yabancı turisti gidemeyeceği yere biz götürüyoruz. Ama siz dışarı gitseniz bakalım bir İngiliz sizi bulamadığınız bir yere sizi götürür mü? İşte o açıdan dolayı yani bu ülkenin kıymeti hakikaten önemli yani. Bu toprak öpülecek bir toprak.
Aynen o şekilde ve işte gezinin de eğitime büyük katkısının olduğunu ben düşünüyorum net bir şekilde.
Ben de öyle düşünüyorum. Onun için buradan sesleniyorum.
Bunu hatta şey gibi de yapılıyor yani... hocam. Hep örnek verilir işte. Japonya'da çocuklar daha çok küçük yaştayken işte o atom bombasının evet. atıldığı bölgeye gidilir.
Bilinçaltlarına veriyorlar.
Yaşadık denir. Mesela ben bunu hep söylüyorum. Öğretmen arkadaşlarımızla falan konuştuğumuzda da etrafındaki herkese işte Çanakkale'ye gitmemiz lazım, görmemiz lazım.
Mutlaka, biz ne gördüm? Çanakkale.
Ya da şehirlerimiz
için. O çorbayı işte. İçeceksin.
Aynı şekilde. Mesela İstanbul'da yaşıyorsak bile çocuklarımıza...
Bir doğu kültürünü görmeleri lazım.
Tabii ki hani Süleymaniye'yi göstermemiz gerekiyor. Sultanahmet'i göstermemiz gerekiyor. Ayasofya'yı göstermemiz gerekiyor. Ama bunu Ayasofya'nın ne demek olduğunu da anlatarak göstermemiz gerekiyor. O çocuklar bunların farkında olmalı. Kültürümüzün, kıymetimizin, değerlerimizi bilmeli. Yani İstanbul'da yaşıyorsan Fatih Sultan Mehmet'in kabrine gitmeli bu çocuk. Kanuni Sultan Süleyman'ın kabrine gitmeli.
Mimar Sinan'ın
kabrine gitmeli. Vefa Sultan'ı bilmeli. Şimdi tabii. Mesela hani Vefa Sultan nedir bunu görmeli. Hani her bir kavramı net bir şekilde görürse ancak çocuklar eğitimlerinde katkı alabiliyorlar. Yoksa teorik olarak anlattığımız zaman bunlar kaybolup gidiyor. Kültürle olan bağlar birazcık görerek, hissederek, dokunarak anlaşılabiliyor. O yüzden gezmek, gezi kültürü ilk aşamada çocukların eğitim aşamasında çok çok önem arz ediyor.
Hatta uzun zaman önceydi böyle bir muhabbet vardı. İstanbul'da yaşayıp da denizi görmeyen var diyorlardı.
Tabii ki bu...
Enteresan bir şey değil mi? İstanbul'da yaşayıp
şey de denizi biz de görebiliyor muyuz her gün diye düşünüyorum kendi kendime.
Ama her gün görmesek de görmüşüzdür herhalde kaç defa. Ben küçükken işe giderken, babamın yanında işe giderken o harem vapuruna bindiğimi çok iyi hatırlıyorum hem de. Kaç defa. İşte, günlerce sabah akşam martılara simit ekmek atmak.
Kültürü öğrenmek mesela hiç anılarınızdan onlar silinmez. Ve İstanbul dediğinizde aslında ilk başta aklınıza onlar gelmiş.
Tabii olacak. Martıdır.
İşte bunu yaşantımızın içerisinde hep vurgulamak gerekiyor. Gençlerimize, çocuklarımıza fırsat buldukça gittiğimiz her şeyde. Mesela Bursa'ya gidiyorsunuz, nereye gitmeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Kültürel olarak ne zenginlikleri var bu şehrin? İşte Safranbolu'ya gidiyorsunuz, buranın ne zenginlikleri var? Bunu bilmeniz gerekiyor. Kastamonu'da ben nereye gitmeliyim? İşte İzmir'e gittiğimde ben nereyi görmeliyim? Yani yurt içinde bile gittiğiniz her yerin aslında bir değeri var. Bu kültürel mirasa sahip çıkmak gerekiyor. Gezi birazcık böyle bir şey.
Evet, aslında... Gezi kültürünü aslında oluşturmamız lazım. Yani tabii ekonomik göstergeler de önemli ama bunu valilik yoluyla, belediyeler yoluyla böyle küçük küçük aslında yapmak lazım. Bunu sadece çocuklarla değil aslında anne babaları da çalışıp çünkü çocuğun dünyasında yarın bir gün 20 yıl sonra vay be ben annemle Kars'a gitmiştim, babamla Bolu'ya gitmiştim ya da anne babamla birlikte işte Mardin'e gitmiştim diyebilecek o şey önemli. Tabii süremiz azalıyor, keyifli sohbet ediyoruz. Nepal'den Hindistan'a geçtiniz, doğru mu?
Önce Hindistan'a geldik, Hindistan'da evet. gezdik. Sonra Hindistan'dan Nepal'e geçtik. Zaten Nepal Hindistan'ın üzerinde küçük bir ülke.
Evet.
Katmandu ve Pokhara iki şehri var böyle büyük hani bilindik bir şehir.
Nepal'den yani sonra tekrar Hindistan'a
gelip ondan sonra uçağımıza binip İstanbul'a geri dönmüş olduk.
Tamam.
Nepal bildiğiniz gibi dünyanın zirveleri evet. Tibet. Oradaki orada farklı bir yaşam var.
Orada meditasyon yüksek.
Oranın insanı hani daha farklı bir insan yapısı var kendi içerisinde, inanç yapısı var. Duygusal olarak orada daha farklı bir dünyayı yaşayabiliyorsunuz. Ama oranın kendi içerisinde de Beni mesela en çok etkileyen olaylardan biri. Kitabın içerisinde de bunu koymuştum. İnanç dünyasında mesela ben orada çok farklı şeyler yaşadım. Niye? Mesela bir gün şehrin içinde geziyorum Nepal'de, Katmandu'da. Dediler ki burada işte küçük bir kız var. Evet, bu kız tanrıça diyorlar onlar. Tamam. Nasıl seçiliyor? Nasıl? Kimdir bu? Nedir? Ben biraz hemen kafam bunlara çalışıyor yani. Araştırmaya başlıyorum. Dediler ki işte zamanın birinde böyle bir hikaye uydurulmuş. Hani şey olarak sürecin içerisinde. Ondan beridir biz küçük bir kız çocuğu seçiliyor. Bu kız çocuğu işte birçok kuralları var. Kitabın içerisinde ben bunları detaylı bir şekilde anlattım. İşte şöyle olması gerekiyor, şu aile soyundan olması gerekiyor, bu olması gerekiyor, korkmaması gerekiyor falan, birçok sınava tabi tutuluyor. Bu kızı bütün hayattan arındırılmış olarak alıyorlar ve hani kendilerine bir araç olarak kullanıyorlar. Sonra bu kız büyüyor. Ergenliğe geçtikten sonra lanetlenmiş, kenara atılıyor. Bu sefer bütün hayatı, ömrü bitiyor. Ben kendi kendime diyorum ki bu nasıl bir inanç sistemi?
Allah Allah.
Nasıl bir süreç?
Sonra yani başka bir kız çocuğu mu seçiliyor?
Evet, yerine yeni seçiliyor. O da ergenliği, o da her 5 yılda 6 yılda bir bu değişim olmuş oluyor. Çünkü kızları çoğunlukla 4-5 yaşındayken seçiyorlar, 6 yaşındayken seçiyorlar ve böyle bir değişim oluyor. Ve bu yüzyıllardır devam eden bir süreç. Peki sonrasında ne oluyor? Bir kaybolan şey olarak hayatlar olmuş oluyor. Ama aileler bunu bambaşka bir dünya içerisinde. Ben de kendi kendime şunu sorguluyorum. Benim inancımda bunu düşündüğümde kafam almıyor. Bu nasıl olabiliyor? Bu insanlar bunu nasıl yapabiliyor? Sonrasında bakıyorum geçmişinde, hani spoiler vermemek lazım. Kitabın içerisinden konular ama bunlar. O hikayenin özünü anlıyorsunuz. Zamanında neler yaşanmış? Hani nasıl bir işte Ali Cengiz oyunları yapılmış? O dönemin yaşayan onların kendi kralları, yöneticileri nasıl bir insanları şeyin içerisine almışlar ve böyle bir kandırma hikayesi oluşmuş. Bunları görüyorsunuz bir şey olarak dış pencereden baktığınızda. Nepal'de böyle onlarca hikayeyle karşı karşıya kalıyorsunuz.
Şimdi mesela diyelim ki o
mahalle mahalle.
Ergenlikten sonra o kızı bırakıyorlar ya, kız çocuğunu. Ne oluyor kız çocuğun hayatı? Normal bir vatandaş gibi hayatına devam ediyor mu?
Edemiyor. Niye? Çünkü edemiyor. Eğitim alamamış oluyor. İnsanlar onu işte daha sonra lanetlenmiş gözüyle bakıyor. Mesela kimse evlenmiyor.
Allah
kimse
Allah.
Şey yapmıyor. Tabii tabii, sürecin içerisinde, Nepal'in içerisinde hani normal şey bir hayatı, işte bir köyünde bir yerinde hani münzevi bir hayat yaşamış oluyor. Ama birçok şeyden mahrum olarak hayatını yaşamış oluyor.
Evet, çok enteresanmış.
Detaylı bir şekilde böyle hani bakılabilir hani şeyince.
Evet, sınır tanımaz gezgin Adem Dönmez hocamla Güneş Ülkesine Yolculuk kitabını konuşuyoruz. Süremiz azalıyor. Evet, yani baktığımızda en yakın yemek kültürü hangisi bize yakın?
Yemek kültürleri üzerinden bakarsak en yakın tabii ki İran kültürü. Hani bu noktada bize hem yakın hem damak tadıyla iyi bir
insancıl olarak var. Şimdi doğudaki insanlar zaten ekseriyeti batı gibi değildir ama hani en yakın hissettiğin, yani dedin ki yani ben burada yaşarım, yaşayabilirim dediğin bir kafanda bir şehir oluştu mu hiç?
Yok. Türkiye'den başka bir yerde yaşayamam.
Toprağımı öperim diyorsun.
Ama mesela şunu söyleyebilirim bu nokta. Mesela Hindistan'ın içerisinde öyle bir durum söz konusuydu ki mahalle mahalle süreçler değişiyordu. Oradaki Müslümanların yaşantılarını görüyorsunuz. Orada Müslümanlarla kurduğunuz diyalogda hani nasıl bir dünya içerisinde olduklarını görüyorsunuz. Hani onların yaşadıkları zorlukları görüyorsunuz ve bunlara şahit olmak sizi derinden etkiliyor. Mesela ben İmam Rabbani Hazretleri'nin kabrine gittiğimizde, Serhent'e gittiğimizde işte sabah vakti böyle masmavi bir duvar. Hani hiç gözümün önünden silinmez o. Sabah vakti trenden indik. Soruyoruz şimdi nereye, nasıl gidebiliriz? Diyorlar ki bu yolu dümdüz devam edin, gideceksiniz oraya. Yani sokaktaki birine soruyoruz. Biz İmam Rabbani
Hazretleri'nin kabristanına.
Rabbani diyoruz. Böyle eliyle gösteriyor. Hani oraya gittiğimizde.
Araba yok mu? Gitmiyor mu oraya?
Yok, yürüyerek gidebiliyorsunuz o tarafa doğru şeyden sonra. Yani biz o süreci öyle anlatayım. Hani arabayla belli bir yere kadar gittikten sonra zaten böyle masmavi bir duvar şey böyle. Şey gibi anlatıyorum böyle hani büyük bir yapı. Kapıya gittik, kapıyı çaldık. Böyle gül yüzlü arkadaşlar açtı. Böyle genç, 30'lu 40'lı yaşlarında abiler, hani büyükler. Hoş geldiniz falan diye konuşuyoruz direkt. Nereden geliyorsunuz? Türkiye'den. Sizden önce Türkiye'den gelmiş olan misafirler olmuş oraya. Hani çok şey. Hemen sizi içeri alıyorlar. Bizi bir odaya yerleştirdiler. Dediler ki siz burada dinlenin.
Rabbani Hazretleri'nin tekkesi mi orası?
Evet, tekkesi. orada bizi siz dinlenin dediler. Biz de birazcık dinlendik. Dinlendikten sonra öğleye doğru bir kapı çaldı. Oo, çok güzel bir kahvaltı. Hani mükemmel bir şekilde kahvaltıyı yaptıktan sonra birlikte işte cemaatle namaz kılmak, orada o kabirleri ziyaret etmek, oradaki o Müslümanlarla, orada bir Müslüman köyü aslında orası. Hani onlarla beraber gün boyunca işte o duyguyu yaşamak, tanışmak, hani insanlardaki o huzuru görmek bambaşka bir şey olmuştu bizler için. Öğleden sonra yine birlikte böyle güzel yemekler yedik, hani sohbetler ettik. Hani akşama kadar böyle onlarla beraber güzel vakit geçirdik. Akşam da orada kaldık. Bunu gördükten sonra bambaşka bir dünyanın insanı oluyorsunuz o zaman. Yani ruhunuz huzur buluyor, kendinizi... Mesela ben oraya gittiğimde o gece dedim ki... Rabbim hani şükürler olsun beni bugüne kavuşturdun ve ben bu anı yaşıyorum yani. Ben iyi ki de bu geziyi yapmışım diyorsun. Mesela ondan sonra öncesinde yaşadığın tüm zorluklar benim için boşa gitmişti.
Vallahi yani. Ben de gezmek, görmek istediğim yerlerden bir tanesi de İmam Rabbani Hazretleri'nin kabristanı ama... Memleket o kadar pis ki. Bir de çok kokuyor. Gidenler onu söylüyor. Yani hatta bir abimiz vardı. Uluslararası havalimanı diyorsun abi dedi. İniyorsun havalimanına. Yani havalimanı kokuyor dedi ya. Içmek... Havalimanı kokuyor. Ya sadece havalimanı kokmuyor. Tüm ülke kokuyor. Yani açıkçası ama bakalım ya nasip hayırlısı. Son bir sorum var. Her şey bitti. Uçakla ülkeye geldiniz. Hani o kısa oraya... Alalım yani toprağı nerede öptünüz? Havalimanı içinde mermerleri mi öptünüz?
Uçaktan iner inmez bizim arkadaşlar böyle o toprağım, ülkem, İstanbul'um diye bağırmaya başlamıştık biz kendi kendimize. Şöyle güzel taraflarıyla anlatıyoruz tabii ki ama hani yaklaşık olarak hani herhalde her birimiz 8-10 kilo vermiş durumda falan geldik.
Tabii.
Çünkü o yolculuk ve çünkü yol devamlı böyle adımlıyorsunuz hani her gün yol kat ediyorsunuz yeni bir yani 80 gün boyunca hiç bitmeyen bir yolculuk olmuş oluyor bizler için. Bizler için o an o yorgunlukla beraber mesela şeyi hatırlıyorum. Geldikten sonra herhalde böyle biz hani istisnasız 3 gün uyudum falan diyebilirim. Böyle devamlı böyle uyku haliyle beraber
hava değişimiyle
o süreci yaşamış olmakla birlikte ama o anılar tazeyken oradaki o hissettikleriniz falan sizi çok fazla etkilemişti. Şimdi düşünüyorum ne kaldı ardımıza diye hani kitabın içerisinde çok detaylı bir şekilde mesela ben iyi ki diyorum ki yazmışım. Hani zaman içerisinde 10 yıllar geçtikten sonra mesela arkadaşlarla biz hala daha bir araya geldiğimizde onların zihinleri benim kadar taze değil.
Tabii
onlar
zamanla
mesela birçok şeyi unutmuşlar. Hani gerçekten hangi şehre gitmiştik ya? Biz oraya gitmiş miydik gibi oluyorlar. Ben ama o gün taze yazdığımdan dolayı, hani gezi boyunca yanımda bir günlük taşıdığımdan dolayı o gezinin hiçbir zaman hatıramdan silinmiyor. Benden silinse zaten yazılı olarak kayıtlarda var. Hani bunu yayınladığım için hani var. Ben bundan sonraki tüm gezilerimde de yine aynı şekilde böyle hep böyle günlükler tutmaya çalıştım. Bakın fotoğraf çekmek ya da video kaydı almak gibi falan değil. Günlük tutup o an duygularımı, düşüncelerimi yazarak bunu nerede olursam olayım yapmaya çalıştım. Ve bu benim için çok büyük avantaj.
Yani yarım sayfa da olsa yazdın.
Tabii. Ben mesela bundan sonra hadi yine bir şey olarak söyleyeyim son olarak. İşte fırsatlarım oldu. Avrupa'da birçok yerlere gitme fırsatım oldu. Mesela Endülüs'e gittim. Şimdi mesela aynı şekilde Endülüs notlarım var ve ben şu an onu hazırlamaya çalışıyorum ve Endülüs günlüğü gibi bir günlük hazırlıyorum şu anda.
Ben de Endülüs'e gittim. Ben de Endülüs'e ilgili çalışma i̇şte bu, planlıyorum. Aslında ortak gün, bir hareket edebiliriz.
O günün yazdığınla ortaya çıkıyor. Şimdi aradan zaman geçse de o yazdıkların kıymetlenmeye başlıyor, değerlenmeye başlıyor. Çünkü yaşadıklarını unutmuyorsun. Bu her gittiğim yolculukta, her gittiğim ülkede benim için anlam kattı.
Evet. Değerli hocam çok teşekkür ediyorum. Harikaydı ama tabii bunu yaşamak lazım. Tabii inşallah Allah hayırlısıyla nasip ederse neden olmasın. Evet kıymetli dinleyenler Sınır Tanımaz Gezgin kitabı Güneş Ülkesine Yolculuk yazarı Adem Dönmez hocamla ikinci haftayı sizlerle beraber hasbihal eylemiş olduk. Değerli hocam çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar beni
konuk aldığınız için, misafir ettiğiniz için bilmiyorum artık. Bundan sonra ne zaman davet ederseniz ne zaman konuşabiliriz ama en güzel günlerde yine güzel kitaplarda, güzel anılarda, güzel sohbetlerde bir araya gelmek duasıyla.
İnşallah Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler bakış açısını burada tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.